Derin Mevzu'ya hoş geldiniz. Ben Kübra Uzun, Mert Evgin ve Mert Özlü ile birlikte 2 haftalık aranın ardından sizlerleyiz. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz bizlerle. Onu ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sevgili Cüneyt Kaşeler. Hoş geldin abi. Nasılsın?
Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben de çok teşekkür ederim beni çağırdığınız için.
Estağfurullah, her zaman bekleriz. Siz de hoş geldiniz arkadaşlar, Mertler.
Papucumuzu çok hızlı damattın Kübra Hanım.
Niye, ne yapayım ama?
Vallahi ben bana öyle geldi.
Ama çok değerli değil mi sizce de? Siz de benimkini
değerli,
atardınız canım, falan diyormuşum.
Evet abi, bir tane.
Eyvallah.
Sizle de bayağıdır görüşemiyorduk arkadaşlar. 2 hafta oldu. İnsanlar bizi özledi artık.
2 haftadan fazla oldu galiba. Yiğit hep öyle bir duyurdu geçti ama sanki 3 hafta oldu ya. Bana öyle geldi.
Yok. 2 çarşamba pas geçti.
O zaman çok hafta içi maçı var diye böyle yıllar geçmiş gibi hissettirdi bize belki de.
Arada bir analitik zeka erörü olarak 2 hafta pas geçince 3 hafta aralık olduğunu şu an fark ettim.
Evet,
çok diyorum işte. Ben o yüzden 3 dedim.
Doğru. Mühendis adamın hali başka oluyor.
Evet, çok değerli bir konukla geri döndük. Direkt başlayayım mı isterseniz?
Buyurun. Aynen. Söz sizde.
Cüneyt abiyle tabii ki başlayayım ben. Öncelikle ilk soruyu futboldan sormak istiyorum. Zaten konumuz genelde futbol üzerinden yürüyor ama.
Öyle mi? İlk soruyu ekonomik
ya konuşmak istemediğim konudan diyormuşum. Evet. Emre Belezoğlu kararını ve Fenerbahçe'nin Emre ile oynadığı futbolu ve geleceği hakkında neler söylersin abi, Cüneyt abi? Senle başlayalım.
Ya şimdi şöyle Emre Belezoğlu ya o kadar artık yaşanmadık şey kalmadı ki, hani ben bazen diyorum ya, bunu 2011'den sonra söylemiştim ben aslında, 3 Temmuz'dan sonra bir Fenerbahçe'nin başına gelen en kötü şey sıradakidir diye, yani daha gelmemiştir, mutlaka daha kötüsü vardır diye. Yani şimdi Ali Koç döneminde olanlara bakınca arka arkaya her şey o kadar sonuçlara bağlı gelişti ki zamanında Aykut Kocaman Dağım'ın yerine geldiğinde herkes şunu söylemişti, yani ayıp, böyle olmaz bu işler falan denmişti. Neredeyse birebir aynısı oldu gibi bir durum oluştu. Ama hani hem Erol Bulut cephesinden hem diğer taraftan öyle değil gibi gözükse de benim dikkatimi ne çekiyor biliyor musunuz? Hani herkes de daha önce bunu konuştu ama hani Beşiktaş maçında biz gol attıktan sonra Erol Bulut'un sevinecek adam bulamaması, mesela Antep maçı da dahil olmak üzere bütün futbolcuların gollerden sonra teknik kadroyla işte kucaklaşması vesaire. Bu tür görüntüler bana pek samimi gelmiyor. Yani bu işleri...
Buraya bir de Mert Hakan parantezi aç abi.
Değil mi?
Mert Hakan'ın yani Mert Hakan'ın futboluna lafım yok ama yani o hocamız da çok iyi oynuyoruz, bir başkayız falan, yani bu klasik 90'lar yeni gelen teknik direktör övüp eskisini boklama dönemi gibi geliyor bana. Hoş değil.
Ya ondan bahsediyorum. Öte yandan bak, bunu daha önce birkaç kere daha söyledim. Emre Belezoğlu hayatımda gördüğüm iletişimi en kuvvetli insanlardan biri. Futbolcuyken ve Başakşehir'deyken gol yollarına konuk olmuştu. O zaman güzel bir sohbet olmuştu programda. Fakat sonrasında şimdi şöyle bir şey vardır. Hani ünlü insanlarla tanışırsın ya, işte diyelim ben Emre Belezoğlu'yla tanıştığımda, bu Necat İşler'le de olmuştu bana. Bir daha gördüğünde abi hatırladın mı beni falan demezsin. Yani çünkü adam 100 bin kişiyle falan tanışıyor diye. Hep uzak durursun. Ersun Yanal zamanında ben o Mixon'daydım bir şekilde. O sırada Emre geldi. Abi nasılsın falan. Cüneyt abi görüşemiyoruz dedi. Ben böyle bir şok oldum. Hani hem hafızası kuvvetli hem de iletişimi çok kuvvetli bir adam Emre Belezoğlu. Ben biraz uzatıyorum ama yani bunları anlatmadan tam anlatamam konuyu. Emre Belezoğlu o Erol Bulut'la birlikte imza töreninde demişti ki Ali Koç teknik direktör olacaktı, biz vazgeçirdik. Emre Belezoğlu o gün 3 kere hayallerine ihanet ettiğinden bahsetti böyle. O, ben onu not etmiştim. Ya dedim hani insan ne demek yani hayallerine ihanet etmek falan, bir de teknik direktörlük. Bütün bunları üst üste koyunca Emre Belezoğlu Fenerbahçe'nin başına geleceğini ben kendi adıma tahmin ediyordum. Ne zaman olur ne zaman olmaz diye bekliyordum. Benim Emre Belezoğlu'nun, yani tamam artık geldi. Benim eleştirim şu. Madem gelecektin bari o zaman 5 hafta önce gelseydin. Yani Fenerbahçe 5 ya da 6 hafta önce Emre Belezoğlu'yla bu seriye başlasaydı şu anda en az 5-6 puan önde olurdu. Çünkü hava öyle. Hepimiz biliyoruz. Türkiye'de teknik taktik pek konuşulmadığı için iş hava ile yürüyor. Emre Belezoğlu'yla Fenerbahçe Malatya'yı bile yenebilirdi. Ya ben gelişinin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Futbolcuların da sevgili az önce Mert'in de dediği gibi futbolcuların da bu tavrının ya ben olsam öyle yapmazdım onların yerinde. Çok aslında inandırıcı ama samimi değil. Yani keşke böyle olmasaymış. Bence bu gidiş geliş Erol Bulut zorla gelmedi ya oraya. Yani ben
ama
kardeşim.
Şöyle bir durum var abi. Şöyle bir durum var. Lafını böldüm. Nasıl Erol Bulut'u Emre Belezoğlu getirdi? Emre Belezoğlu'nu da Erol Bulut getirdi oraya yani. Öyle bir durum var.
Hani doğru.
Bir kuyu kazmada, arkasından iş yapmada, futbolcuların isteksizliği de yani az mücadele Erol'u gönderelim, Emre gelsin şeklinde olmadı. Şekil yanlışlığı geldikten sonraki 3-5 demeç, gollerden sonra zoraki beyler Emre'ye gidiyoruz hareketleri falan.
Aynen.
Oldu. Yoksa hani bir kuyu kazarak Erol Bulut'u gönderdiklerini düşünmüyorum. Ki bence dediğin gibi fazla sabrettiler. Sadece ya bu muhabbetler olmasın diye.
Ben aynen bu konuda şunu söyleyeceğim. Ben Erol Bulut'un gitmesinin bu anlamda doğru olduğunu düşünüyorum. Bak Şampiyonlar Ligi'nde eğer Paris Saint-Germain ile Chelsea final oynarsa hani doğru zamanda doğru teknik direktör değiştirmenin olumlu katkılarını göreceğiz aslında. İkisi de teknik direktörünü değiştirmiş iki kulüp olacak mesela yani. En azından
yani seneye içinde teknik direktör değiştirilmez bence çok güzel bir şehir efsanesi.
Tabii canım. Bugün onu sevgili Burak Katar söyledi, yayına bağlamıştım. Dedi ki abi her şeyi doğru kurguladıysan, teknik direktörde sorun varsa istediğin zaman değiştirirsin. Ama yapı bozuksa sadece teknik direktör değişince bir şey değişmiyor dedi.
Aynen.
Şimdi Fenerbahçe'de keşke Tudor'u nasıl yollamıştı Galatasaray? Erol Bulut'la da yolları yani Galatasaray maçından sonra mesela ayırabilirdi Fenerbahçe. O zaman farklı bir yol alınabilirdi. Oynattığı futbola gelirsek Emre Belezoğlu'nun oynattığı futbolu elbette daha pozitif, daha taşlar yerine oturmuş. En azından bir şeyleri deniyor ama orada da şöyle bir eksik var. 3 maçta hiçbir şey yerine oturmuyor. Yani mesela Antep maçının ikinci yarısı, Denizlispor maçının korku tüneli şeklinde geçmesi kolay değil bu alışkanlıklar. Zaten teknik direktör dediğin belirli paternleri sürekli tekrar ettirerek futbolcuları onu ezberleten adam demek bir noktadan. Gideceği yol var. Fenerbahçe'nin önümüzdeki seneki teknik direktörü de Emre Belezoğlu diyebiliriz. Çünkü bu sene 17, 10'da 7, 10'da 8 yaptığı zaman yerine hoca getiremezsin.
Zaten şimdi yerine getirecek kişi de kendisi değil mi?
Ya bir de yok ya ben artık bundan sonra sportif direktörlüğe çıkacağını sanmıyorum. Ralf Rangnick gibi ama kendisi böyle devam eder diye düşünüyorum.
Şimdilik şu an zaten şey gibi değil mi ya biraz? Böyle tabii ki yani hani kariyer açısından değil de bir böyle Alex Ferguson modeli gibi. Hani menajer. Hani sanki
ya, Premier League takımında.
Hayır. Onun gibi değil. Pozisyonel olarak.
Anladım dediğin şeyi de.
Yetkiler onda toplandığı için transfer de onda, altyapı da onda, takım da onda, ne bileyim her şey onda yani.
Bu başarısızlık getirir. Umarım hepsi onda kalmaz yani.
Sen Emre'nin üstüne herhangi bir sportif direktör getireceğini mi zannediyorsun? İmkansız.
Yok.
Olmaz o iş. O yüzden diyorum bir nevi menajerlik. Yani aslında Aykut Kocaman da yapmıştı bunu. Yani onun dönemi gibi. Yani.
Pekerli yani. Koç'un kafasında geçici mi sizce Emre Belözoğlu getirirken sezon sonuna bence kadar dedi ama.
Ali Koç bile onu bilmiyordur şu an.
Ali Koç sahaya kendi bakıyorum. Kalıcı mı ki? Bir önce onu da bakmak lazım.
Ya, peki size bir soru. Size bir soru. Pandemi nedeniyle yapılamazsa bu kongreler.
Ne olacak? Video var.
Bir sene artı bir uzatılabilecek mi ama var mı böyle bir şey acaba?
Mustafa Cengiz'in saçmalamalarına biraz daha fazla maruz kalacağız. Pandemi nedeniyle kongreler yapılamazsa tek olumsuz yanı bu olur gibi geliyor.
Yani
bak.
Ya şimdi başka kongreler yapılıyor, bu da yapılır herhalde diyesim geldi.
Sıfat kullanmadan konuşursak daha iyi olur Mert. Ama Mustafa Cengiz'in son dönemde söyledikleri gerçekten çok enteresan yani bırak diğer camialar hakkında konuştukları ve kullandıkları deyimleri, kendi camiası hakkında insanın öyle şeyler söylemesi gerçekten enteresan. Ben kongreler bir şekilde yapılır ki Ali Koç da demişti zaten hani elektronik kongre falan vesaire öyle bir şey de yaparız diye. Belki de direkt oylama olur. Oylama olduğunda çünkü şey olabiliyor biliyorsunuz. Sırayla nasıl olsa herkes sosyal mesafeyi koruyarak girer yapar onu. Ali Koç'un kafasında ne var konusunu ben şöyle düşündüm. Belki de Fenerbahçe bir belirli teknik direktör adayları var. Eğer 10'da 7, 10'da 8 yaparsa Emre devam eder. Yoksa zaten o teknik direktörlerden biri gelir. Aksi takdirde düşünsenize Emre Belözoğlu hangi noktada başarısız olduğuna karar verecek ki? Değil mi?
Ama orada işte şey fark ediyor. Sen buraya niye geldin? Sen buraya bu 10 hafta yani ben yönetirim diye mi geldin? Yoksa hayallerime olan ihanetimi son bulduruyorum. Bu işi ben yapacağım diye mi geldin? Burası çok net açıklanmadı. İlk 10 haftalığına hatırla. Mı geldi yoksa devamı gelecek mi açıklanmıyor.
Ama Özlü bak hatırla şeyde antrenman sahasında ilk konuştu ya Emre Belözoğlu evet. Teknik direktör olduktan sonra orada asla şöyle bir şey demedi. Ben işte sene sonuna kadar buradayım. Sonra ben yine sportif direktörüm falan demedi. Göreceğiz dedi. Elimizden geleni yapacağız. Amacımız çok iyi yerlere getirmek yani. Bu şu demek. Ben eğer işte 10'da 7, 10'da 8 yaparsam devam ederim. Niye bırakayım ki demek. Ben öyle algıladım en azından. Sizin de fikirlerinizi dinleyelim. Hep ben konuşmayayım.
Bence Ali Koç'la konuşulmuştur zaten bu olay. Yani gelirken konuşulmuştur. Emre peki seneye ne yapacağız? Kim uğraşacak bu transferlerle demişlerdir. Seneye teknik direktör olarak kimi getireceğiz? Nasıl olacak diye konuşulmuştur. Bence Fenerbahçe'nin şeylerine aykırı olarak normal tecrübelerine aykırı olarak bir ABC planları çizilmiştir orada diye düşünüyorum.
Sanmıyorum ben ya.
Ben de sanmıyorum.
çok fazla anı yaşıyoruz ya. Yani başkan var ya hep konuşmuştuk ya bu bizim programlarda falan. Başkan bu seçime çok odaklı olduğu için bir 6 ay bitsin de kalırsam bakarız. Gidersem de benden sonraki baksın kafasında baktı bence. Bir de takımı yeni Emre tanıyor.
Başkanın gideceği söz konusu değil. Bence ondan bizim seçim de önemli değil. Zaten tek aday çıkacak. Başkan seçilecek, devam edecek. Ne olacak? Seçim yapmaya bile gerek yok. Aday sayısı birse pandemiden niye seçim yapılsın ki? Yani Emre Belözoğlu'nun oturtabileceği bir futbol beklemek haksızlık olur. Çünkü işin enteresan yanı olarak bir takımın forveti yok. Yani forvetsiz bir oyunu oturtman mümkün değil. Oturtsan da zaten önümüzdeki sene değiştireceğin bir şey yani. Hangi hafta oturacaksın da sonra forvetli sisteme değişeceksin. Ondan yapılabilecek maksimum şey mevcut oyuncularla maksimumu alabilmek. Hani bir sistem oturtmak, bir anlayış oturtmak çok doğru olur mu? Gerekli midir? Zannetmiyorum. Sadece belli ki top bizde duracak. Fenerbahçeli taraftarlar Fenerbahçe futbolcuların ayağında biraz daha fazla top görecek. Tek olay bu gibi geliyor.
Ya burada da şöyle bir şey var. Tabii bu kadroyu da Emre Belözoğlu kurdu. Ben şey diye anlıyorum. Herhalde orada zarı Samatta için attılar. Ya işte Premier Lig'den geldi. Fizikli. Gelir burada şey yapar. Bir 20-25 gol atar. Abubakar Gomis etkisi yapar dediler. O zar tutmadı diye düşünüyorum ben. Başka bir açıklaması yok.
Zaten neredeyse yani beklenti karşılama konusunda bence yani %50'sini tutturamayan bir Samat da var. Yani o da çok etkiliyor bence. Yani isim bakarsan bence herkes bir nebze bir katkı yaptı Samat da hariç. Sisse'yi saymıyorum.
Ya, ama ilk geldiğinde böyle değildi ya. Onun düşmesindeki mental sebepler ne acaba? Yani mesela bunu çok psikolojiye mi yormak lazım? Ya da oynamamasına mı? Bir ara sakatlık geçirdi ona mı? Neye sizce yormak lazım? Mesela Ojisse bir ara çok oynadı yani. Ben baktım kaç kişi, hangisi kaç defa oynamış diye. Biri 27 defa maça çıkmış. Daha çok ama 60'tan sonra giren Cisse olmuş. Diğeri de 25 defa çıkmış Samat.
Ama Cisse hiç sakatlanmadı. Samat'ın sakatlandığı bir buçuk
i̇şte
ay.
İşte o dönem arasında herhalde düştü diye düşünüyorum ben. Siz ne söylersiniz? Bilmiyorum da.
Doğru. Şey olayı var. Sakatlanma olayı var. Aynı zamanda da forvetler, ben forvetin duygusal olanını sevmiyorum. Galiba Samat'ta da duygusal. Yani forvet dediğin adam bencil olacak, narsist olacak, böyle rakibinden...
Tanju Çolak olacak diyorsun.
Bak, rakibinden hatta kendinden bile nefret edecek. Böyle hani şey olacaksın ya, yani böyle sahaya çıktığın zaman hani sadece o hedefe odaklanacaksın. Samat'ta da biraz duygusallık var ya. Hep balık burcu alıyoruz galiba biz bu forvetleri.
Burçlara da girdik.
Türk forvetlerine bu noktada dönmek daha iyi olur mu Kübra Hanım? Sizce Türk erkekleri bu konuda nasıl yaklaşımlı sahip olabilir?
Şeyin burcu neydi acaba? Vedat'ın. Adını unuttum ya. Evet, Vedat'ın.
Vedat o çok bayağı... basit duruyordu ya. Kral.
Değil mi? Bence de o böyle.
Ya devre arası...
Yengeç de olabilir.
Devre arası nasıl şeyi Ford'u mordu satıp Vedat'ı getiremedik ya? Valla fıstık gibi olurdu yani. Adam oynamadı bütün sene.
Abi Ramos boşa çıkıyor. Sergio Ramos boşa çıkıyor. Madem illa bir şey satılacaksa Sergio Ramos boşa çıkıyor.
Bilemiyorum.
Kimin yerine? Serdar yani, Aziz'in yerine mi düşündün?
Tabii ki Serdar Aziz'in yerine. Tamam, santraforumuz falan yok da. Yani stoperimiz çok mu var yani? Hani Atilla Zalai'yi tuttu da biraz en azından.
Son 10 yılın en iyi stoperi yani var.
Serdar'ın yaptığı for yani. Yapılır mı Allah aşkına?
Ya ben zamanında Serdar Aziz'den dolayı yediğim linci hatırlıyor musunuz? Ben şey demiştim. Dedim ki ya Serdar Aziz iyi bir stoper. Buna hiçbir itirazım yok. Ama hani yola çıkar mısın? Soru işareti. Bak Fatih Terim Fenerbahçe'ye gideceğini bile bile bonservissiz bir adamı yollar mı dedim. Ondan sonra Serdar Aziz oynadığı zaman iyi oynayan bir adam. 5-6 maçı iyi oynayınca bana demediklerini bırakmadılar. Ya ben sanki ben Serdar Aziz iyi oynasın bana kapak yapsın. Zerre kılım kıpırdamaz ama adamın devamlılık sorunu var. Yoksa Serdar Aziz kötü değil. Bir de ayarsız mesela şu son maçta yaptığı foul falan bir de diğerlerine kızıyor yani. Ya sen foul yapmak zorunda mısın adamlar arkadaşların gelmedi diye.
Ama Serdar Aziz'le yola çıkmak istemiyorlardı yani.
Bir zaten. Şey diyeceğim ama ya şimdi... o faulde Pelkas'ında geriye dönmesi gerekmiyor muydu?
Hangisi?
Ya sadece Serdar Aziz'in yaptığı faulde. Geriye dönüp hani. Ama işte bu sefer de şey diyorsun Pelkas'ın yeri orası mı adam hani geriye öyle çok dönük oynayan bir oyuncu değil.
Ya i̇şte doğru kafana. Diyorsun da ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi mesela o bizim Mevzu Fener'in diğer maç programında arkadaşlar güzel anlatmış onu. Yani şimdi o faulü santrafor yapsa tamam eyvallah dersin. Orta sahadan biri yapsa eyvallah dersin. Ama mesela ben öyle faulleri ön libero ve stoperler bak Beke de okey derim. Bekler de biraz ayarsız olabiliyor. Ya stoperin yapması abi manasız 4 tane Fenerbahçeli var etrafında ya. Adam orada kim demişti ya? Foul arıyordu aslında orada. Adam orada eveledi, geveledi. Ben televizyonda izledim herhalde. Foul arıyor adam ya. Aradığı foulü verdin adama. Zaten adamların gol pozisyonu ya son 10 dakikadaki 2 pozisyon hariç şimdi pozisyona girmediler demeyeceğim de. Yani adamların olayı duran top. Biz ilk maçta hatırlıyor musunuz onları yenildiğimizde? Bütün golleri duran toptan yedik. Üçüncü kalecimiz kaledeydi. Adamların olayı bu. Yani evet. Biraz dediği gibi Cüneyt abinin yani ayarsız yani. Hani nasıl diyeyim bu adamla şimdi mesela güveniyorsun 4 maç iyi oynuyor. Abi 5-6. maç öyle bir patlatıyor ki. Yani direkt yeniliyorsun mesela. Geçen hafta da kötüydü Malatya maçında. Gençler milli maçında kimsenin müdahale etmeyeceği yani kafayla dışarı atabileceğin bir pozisyonda Rochatel'e kendi kalesine attı. Recep Beşiktaş'ı Recep'i anımsattı yani. Yani olacak iş değil yani bunlar. Ama yani kadroda bulunmasını isterim. Yani bence yedek kalınca ses etmiyor. Ama maaşı tabii çok fazla. Kulübe o yük oluyor herhalde. O ayrı konu tabii. Bence zaten dedim başkan dedim bunu geçici bir çözüm olarak yapabileceğinin en mantıklısı olarak bu hareketi yaptı. Yani başkanın hep biz programlarda konuştuğumuz gibi hep aklında şey vardı. Bu kongre kafayı oraya takmış. Yani yeni bir hoca getirmeyeceği için Emre'yi getirmek onun için en mantıklı çözümdü yani.
Yani ben katılmıyorum. Ama başkanın kongreye çok takıldığını düşünmüyorum. Aday yok ortada bir şey
bence
yok.
Bence takılıyor bence.
Başkanın kongreyle ilgili takılacağı tek nokta insanların kürsüye çıkıp soracağı sorulara vereceği cevap konusunda
ya tamam olacak. Ama başkan o şeye takılıyor. Seçilmeyip seçilmemekten hani onu iplediğinden değil. Adamın aklında kongreye saygı açısından. Yani mesela ben bir Fenerbahçe en kritik Fenerbahçe'de başkan var. Sonra da antrenörü, futbol takımının antrenörü vardır. 2 numara gibi neredeyse. Yani buradan bir bağlayıcılık yapmak istemiyor. Hele bir yabancıya gideyim. 2 sene, 3 sene, 2,5 sene ne bileyim yarım dönemde bir kontrat vereyim. Öyle o onu kafaya çok takıyor. Ya hatta bence geçen seneden beri bunu takıyor. Bence en büyük hata oydu da zaten. Yani sonuçta Emre'yi de bu şekilde getirdi yani. Hani o yüzden Emre kalır mı gider mi tamamen anlık, yani kongrede olmayacak gerçi aslında da. Görünen o da. Yani ona göre bir karar verecek sene sonunda. Yani anlık yaşıyoruz. Sözün özü.
Yani asıl, şimdi evet, buyurun.
Pardon, çok özür dilerim. Asıl şunu söyleyeyim. Geçenlerde bir profesyonelle konuşuyordum. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş özelinde kimin başkan olduğunun çok önemi yok dedi. Bu kulüpler bir şey, Bankalar Birliği imzasından sonra. Zaten Ali Koç da buna benzer şeyler söylemişti. Hani ödemek mümkün değildi. Aslında zaten bir geri sayıma doğru gittik. Ali Koç'un Fenerbahçe'de bundan sonraki bence tek düşündüğü ve tek kurmaya çalıştığı kurgu, kulüp satılacaksa onu nasıl satın alabiliriz teması olması lazım bence. Yani Fenerbahçe'yi nasıl satın alınabilir hale gelebilir? İş oraya doğru gidiyor çünkü.
Dedirilerin bir sessizlik oldu.
Ya.
Abi biz içimizi açarsın diye çağırdık seni. Mert Evgin'le çünkü sohbete başlayınca CSK'da almadığımız ribanta kadar gidiyor abi futbol konuşurken. Sen de iyice mumu diktin yani.
Yok şöyle. Şimdi şöyle. Ekonomik durumları falan bir kenara bırakırsak. Aslında Fenerbahçe'nin ben söylüyorum işte seneye de Emre Belözoğlu olur teknik direktör. Burada önemli olan şu. Bu konunun başına geri dönersek. Bu oyuncular, hani bu placebo etkisi mi? Hani şimdi diyelim ki Emre tamam, hani Emre Belözoğlu da bizimle birlikte oynadık. Seneye ama olur mu ya? Sen de şimdi bize çok bağırıyorsun ediyorsun, döner mi? Teknik direktörlük kısmı o bence. Hani bu sene yaparsın da 10'da 7, 10'da 8. Mesela doğru. Sergen gibi bir devam eder mi? Benim tek soru işaretim o aslında. Çünkü 3-4 tane de oyuncu koyduğun zaman bu kadroya 4-5 tane vida sıkacaksın yani. Şu mevkiye, bu mevkiye. Ondan sonra devam eder. O kadar da vahim değil bence durumu Fenerbahçe.
Bence de iskeleti çok iyi kotardı bence ilk senesinde.
Bence de öyle ve zaten ekonomik açıdan fazla kurcalayamayacağın gibi yani bir de uzun süredir Fenerbahçe'de bir takımın nasıl diyeyim size %60-%70'i iki sezon üst üste, bak iki sezon, bir sezonu tamamlayıp değişiyor. Tamamlayıp değişiyor. Yani sırf bu bile pozitif etkileyecektir yani oyunu. Yani birbirlerini tanımıyorlar ya. Sahada sezon başlıyor. Daha 6.'ya gelene kadar millet birbirine daha pas atınca falan seviniyoruz 3 pas üst üste. Yani bu gerçekten ya. Uyum önemli.
Eskiden ceza sahasına girince hatırlıyorum tribündeki son maçlarımızı. Eskiden ceza sahasının içindeyken bile o koltukların tak tak tak sesi zor duyardık. Öyle bir dönem oldu ki Ersun Yanal döneminde falan şeydi yani. Orta sahadan pasla çıkınca bütün o tak tak tak sesi gelmeye başlıyordu. Millet neye yükseleceğini şaşırmıştı.
Aynen yani o yüzden bir şey istikrar sağlıyor ama Cüneyt abinin dediği de çok doğru. Yani bunun kararını vermek de zor. Mesela bana sor bir taraftar olarak, ben şimdi seneye başlamasak mesela diyelim ki bir beraberlik aldık değil mi? Bir beraberlik daha olsun. 8 galibiyet, 2 beraberlik, Beşiktaş'ta 3 puan farkla şampiyon olsun. Önemi yok. Biz de ikinci olalım. Abi büyük bir karar anı yani bu. Yani gerçekten gelecek sezon Emre Belözoğlu nasıl olacak? Yani belki gidecek adam yazın kendine ne bileyim bir eğitim, bir şeyler, bir ekstra belki pro kursuna gidecek. Yani kendi bir şeyler katmaya çalışacak. Şimdi ama her şeyde kurs değil. Şimdi Cüneyt abinin dediği gibi 4-5 kişi belki bir müdahale olacak. Bu sefer o 4-5 kişiyi koyma. Ya biz abi iyi gidiyorduk zaten. 10'da 8 yaptık. Değil mi? Bir ters yapabilir. Ya mesela
bir ıskaladığınız noktayı söyleyebilir miyim? Mert sözünü keseceğim.
Tabii.
Lütfen.
Ali Koç'un Emre Belözoğlu kararı biraz da bence Ali Koç'un yeni yönetimiyle paralel olacak. Çünkü şu an Fenerbahçe camiasında ikinci adam Emre Belözoğlu. İkinci bir yönetici yok. Ali Koç'un sırtından 3 gram yük alınıyorsa bunu Emre alıyor. Başka alabilecek kimse yok.
Doğru.
Eğer çok güçlü bir yönetim olursa Emre o zaman tartışılabilir. Nir. Ama yönetim yine böyle işini yapan no name adamlarla nispeten görece olarak ağırlıkları daha az adamlarla devam edecekse Emre Belözoğlu'ndan vazgeçmek Ali Koç için intihar olur.
Yani mesela
vazgeçtiler de mi? Vazgeçtikleri zaman da aklımdaki teknik direktör ismi Igor Tudor. Umarım bir ara akıllarına gelir.
Ya ben onu bayağıdır söylüyorum ya. O adam Juventus o işi bit şey yaptı ama. Juventus'un şu an bence B planı o. Herhangi bir yangın anında camı kırınız planı o. O iş olmaz da. Ama bak bir şey söyleyeceğim size Emre ile ilgili. Şimdi aslında hocalık bir deneyim işi. Zaten kendisi de bunu söylüyor ve farkında ve bence bunu söylemesi de önemli. Ben yeni deneyimlediğim bir şey diyor. Yani çok üstten konuşmuyor. Yani hatta sıfırdan başladığını vurgulayarak başlıyor. Yani konuşuyor. Ve iletişimi gerçekten çok iyi. Yani o maçtan sonraki açıklamaları falan hani biz bayağıdır yani belki de açlık çektiğimiz için böyle oldu herhalde. Yani Erol Hoca geliyordu. Maalesef o konuda eksikleri var. Muhtemelen bunun üzerine gidecektir zaten. Ersun Hoca'nın son döneminde eskiden öyle değildi. Bayağı maç anlatırdı ki futbolda aşırı bilir. Ama başka şeylere takılmıştı. Biraz büyüklükle ilgili hep konuşuyordu ya, eleştirilen mevzular vardı falan. Ya da Fenerbahçe'nin üzerine geliniyordu, onlarla ilgili konuşuyordu. Fazla farklı kulvarlara giriyordu. Koku dönemini çok hatırlamıyorum da yani Koku çok Cüneyt abi sen hatırlarsın şeylerine falan giriyordun. Çok fazla giriyor muydu teknik detaylara?
Ya şimdi sen söyleyince ben fark ettim. Ben Filip Koku döneminde hiç basın toplantısına girmedim mi ya? Allah Allah.
Sanki girdin abi. Ben bir tanesini hatırlıyorum sanki Avrupa maçı.
Galiba ben ona şeyi falan sordum. Dedim ki ya kardeş.
Barış'ın oynadığı maç. Çok yorulmuştu ilk 45 dakika
falan. Ben şeyi falan diyor. Sordum hatırlıyorum bana. PSV Eindhoven'da Gigi Wijnaldum'la falan oynuyordun. Hani o tür bir pasör mü almayı düşünüyorsunuz vesaire vesaire de. O adam anlatıyordu da. Ya yabancı teknik direktörlerde şöyle bir sorun var. Deniz inanılmaz iyi bir tercümandır ama Lost in Translation oluyor yani. Arada kaynıyor bir de.
Ha, kaynıyor. Film ismi gibi.
Güzel filmdir.
Evet. Şey yani bu Emre'nin iletişimi olayı önemli. Yani o ben ona değerli görüyorum yani. Önemli ve gerçekten oh be dedirtti bize. Yani camia için değil. Camia hani çölde susuz kalmış gibi olmuş bu konuda yani. Duymak ya istiyor insanlar.
Konuşmuşsunuzdur büyük bir ihtimalle kendi arkadaşlarınıza da. Ben şimdi Malatya maçında Lig Radyo'da dakika skor yapıyoruz. Yani bir nevi maçı anlatıyoruz gibi düşün. Malatya maçında son pozisyonda dedim penaltı falan şey Tiam'ın. Ben orada şeyi beklerdim mesela Volkan'dan falan. Ya gir sahaya ya. Gir hakemin kafasını bir karıştır değil mi? Yani orada biz neden o kadar...
Ya.
Nasıl o kadar şey sakin kaldılar orada? Hakeme maçı bitirttirme yani. Kırmızı kart gör bir şey yap. Orada çünkü bir karambol yaratılsa hakem VAR'a bakar orada. VAR'a da baktı mı penaltı verirsin o pozisyona. Bir onu merak ediyorum. Neden orada o kadar sakin kaldılar?
Doğru söylüyorsun. Bir son programda aynı şeyi söyledim ben yani.
Evet.
Bütün sene Volkan Demirel bir kere tribüne atılmadı.
Bir kere
Volkan'la Erol arasında gerginlik oldu diye yalan gerçek bir haber çıkmadı. Her şeyi geçiyorum. Caner Erkin kırmızı kart görmedi bu sene ya. Caner Erkin kırmızı kart görmedi ya.
Ben bir şey söyleyeceğim ama abi bak bu bence bunu insanlar yanlış yorumluyorlar. Mesela ben bizim takımın bu takımın Erol Hoca zamanında da şimdi Emre zamanında da ben hiçbir maçta mücadele etmemek gerçekten mücadele etmeyen takımlarımız olduğu için bu anlaşılıyor. Hani maçı bıraktığını
yok.
Yapmadığını görmedim yani. Bu takım ama şunu insanlar atlıyor Tiam pozisyonunda. Tiam'ın kendisi de itiraz etmedi. Kimse bu noktaya bakmıyor. Dikkatli izleyin. Tiam çok sessiz kaldı. Mesela ben şimdi üçümüz mesela aynı takımdayız. Mesela diyelim ki Mert Özlü düştü. Ses çıkartmadı. Abi ben onun neyine itiraz edeyim? Adamın kendisi bir şey demiyor zaten.
Abi Real Madrid basketbol takımıyla antrenmana çıkacaklar. Her pozisyona itiraz et ya. Lehine olsa bile itiraz et. Hakemi biraz orada şey yapmak lazım. Baskı altına almak lazım.
Doğru haklısın tabii. Haklısın
arada ama. Son maçta bu vardı. Bilmiyorum fark ettin mi?
Son maçta çok fena vardı.
En önemli fark buydu. Çok 7 farklı. Türk futbolcu Ozan, İrfan, Mert Hakan sürekli eller havada Sergen Yalçın modeli sürekli bir hakemin etrafında çemberi alma Turan taktiğiyle hakemi sıkıştırma bunların hepsi oldu son maçta. Umarım daha fazla görürüz çünkü ülkenin futbol kanunu buysa ve değiştiremiyorsan yapacağın bir şey yok. Çökeceksin hakemleri.
Hayır burada şu var. Yani bu VAR'a gidip gitmeme kararı çok belirleyici. Yani senin lehine olan bir pozisyonda sen mesela orada o Malatya maçında
Volkan Demirel'den ben bekledim. Girse sahaya. Hocam mutlaka VAR'a bak. Sonra işte vebalinden kurtulamazsın falan. Küfür falan etmeyeceksin. Bu sadece şiddetli itiraz diye bir şey var. Hakemin bir kafasını karıştıracaksın. Çünkü Fenerbahçe şampiyon olamazsa inanın o Malatya maçındaki o iki puan yüzünden gidecek gibi geliyor bana. Çünkü kalan maçlarda Beşiktaş, Sergen Yalçın kendisi de söyledi. Kimsenin 8'e 8 yapacağına inanmıyorum dedi. İnsan kendine inanmadığında zaten bunu söyler.
Doğru.
Konuyu tamamen değiştirip başka bir gündeme geçeceğim.
Değiştir.
Bugün Ömer Faruk Beyaz'la ilgili bir şey, Stuttgart transfer olduğuyla ilgili haber geldi. Süreç sizce bizimle alakalı kısmında, süreç sizce kötü mü yönetildi? Haklı veya haksız var mı? Süreç hakkında ne söyleyeceksiniz? Yine senle başlayalım abi.
Ya şimdi birincisi benim okuduklarım, dinlediklerim, off the record duyduklarımla Fenerbahçe elinden geleni maddi manevi bu anlamda bir yere kadar yapmış. Şu söylenebilir. Şimdi geçen sene mesela Emre Belözoğlu şöyle bir cümle kullanmıştı, hatırlıyor musunuz? Yine o basın toplantısında falan galiba. Verilen sözler tutulmamış diye şeye, Ömer Faruk'a diye. Şimdi ne söz verilmiş olabilir? Parayla ilgili bir sorun yok. Hani seni işte takımın merkezine koyacağız, seni oynatacağız diye. Yani şimdi Ömer Faruk olayında, hani ben şeytanın avukatlığını yapayım. Bu sezon kaç tane orta saha alındı Mesut Özil de dahil olmak üzere? Ya o çocuğu Fenerbahçe'de oynaması mümkün gözükmüyor kariyer planlaması adına. Büyük bir ihtimalle şunu düşündüler. Dediler ki Ömer Faruk ve ailesi, bizim Fenerbahçe biliyorsunuz sonuçlara göre yönetilen bir kulüp maalesef. Biz burada yalan oluruz, harcanırız deyip gittiler. Onlara şu da sunulmuş benim bildiğim kadarıyla. Hani sözleşme imzalayalım, seni istediğin takıma kiralayalım. Ama büyük bir ihtimalle işte bugün imzalayan Stuttgart gibi takımlarda diyor ki seviyorsan candan, boşan da gel kocandan diyorlar. Onlar da öyle bir tercih yapmak zorunda kaldı diye düşünüyorum ben. Yani Meri olayı gibi değil. Bugün Saffet Akbaş'ın bir röportajı vardı bir yerde. Onu da okudum. O da anlatıyor. Yani 10 yaşından itibaren Ömer Faruk aslında bilinen, üstüne titrenen ve özellikle Ali Koç dönemini hatırlayın. İşte locasını getirdiler, özel ailesiyle paralar verildi falan. Paranın ötesinde artık bunlara Z kuşağı mı dersin, ne kuşağı diyorsanız, Z'nin sonrası da olabilir bilmediğim için öyle söylüyorum. Kendi kararını kendi alıyor. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar.
Evet Evgin, sen bu konuda da önce konuşmuştun. Bayağı kötü hissediyordun bayağı kendini.
Ama yani
Evgin şu an mutlu, Galatasaray'a imza atmadığı için mutlu Evgin. Bakmayın böyle konuşmuyor.
Hayır, ben dedim ki kayıtlarda var. Hangi program, keşke not alsaydım. Dedim ki çok değil dedim. Birkaç sene sonra dedim gelecek. Geldiğinde de Galatasaray'a gelecek. Çünkü bizim bence bize doğru olan kapıları kapandı. Gerçi futbol dünyası belli olmaz. X gider Y'ye gelir. İşte biz X zamanında bozuktuk derler falan ama ben Fenerbahçe taraftarının bir daha isteyeceğini zannetmiyorum genel kitle sinirli. O yüzden ya Beşiktaş'a ya Galatasaray'a gelir. Eğer işler istediği gibi, onun planladığı gibi, yani büyük, çok büyük kariyerler, ne bileyim işte Merih gibi, ondan sonracıma ne bileyim başka Avrupa'ya giden diğer oyuncularımız gibi, Cengiz gibi falan gelişmezse kariyeri, bence geri dönecek tabii ki.
Evgin, dönünce de Fenerbahçe'ye dönemeyecek. Teknik direktörün Fenerbahçe'den 3 kere gidip 4 kere geri geldi. Boş ver. Onların hepsi değişir o zamanlarda. İki muhabbete bakıyor o işler. Türkiye'deki profesyonellik anlayışı.
Ama bak sana bir şey söyleyeceğim. Bak çok kritik bir şey söyleyeceğim. Tuncay Şanlı. Fenerbahçe tarihinin bence zaten istatistik bakımından ilk 5'inde falan çoğu istatistikte. Tuncay geri dönerken kulüp karışmıştı. Ve uzun sürede gelmesi istenmedi. Bir şeyler oldu. Çünkü bedavaya gitti diye. En önemli zamanda. Fenerbahçe'den biraz bedavaya gidince para verilir. Mesela 1 milyon bile kazandırıp gitsen bir oyuncu, o insanlar onu unutmuyor. Ama bu bedava gitmek küfür gibi geliyor.
Bana Tuncay Fenerbahçe'ye paradan çok daha fazla şey kazandırdı. Ben katılmıyorum.
Kim?
Tuncay Fenerbahçe'ye paradan çok daha fazla şey kazandırdı yani. Bu iş sadece para değil ki, adam oynadığı ya her maç, her dakika.
Ben olan genel şeyi söylüyorum sana.
Ömer olayı ve diğer olaylarla ilgili ben başka bir pencereden daha yaklaşayım. Futbolcuya dayalı bir düzen var. Dünya futbolunda bazı şeylerin değişmesi lazım. Hani çok hukuki konular bunlar ama yani futbolcular
imza attıktan sonra her şey onların elinde oluyor. Yani adam dese ki, diyelim ki sen 4 senelik imzaladın 2 milyon euro. Herif ertesi günü geldi teknik direktörün kulağına dedi ki ben oynamayacağım kardeş, geçmiş olsun. Antrenmanlarda düz koşu yapıyor. Hiçbir şekilde adamı bir şey yapamıyorsun ki, sen parasını ödemek zorundasın. Şimdi altyapıdan yetişen futbolcularda da böyle bir sorun var. Adam istediği takıma gidebilir. Bu arada hakkıdır da, yani insan hakları bunlar. Ben hiçbir şey diyemem ama kulübün burada yaptığı yatırım var. Yetiştirme hakkıymış. Hadi abi onu bir geçeceksin. Burada ya NBA sistemine dönülmesi lazım. Hani herkesin söylediği konu. Yeni bir şey söylemiyorum. Draft yöntemi gibi vesaire. Çünkü oyuncular bu şekilde, iyi oyuncuları da Manchester City'sidir, Chelsea'sidir, bilmem nesidir bulup topluyor. Ama bir ciddi bir hukuksal düzenlemeye ihtiyaç var diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya bonservis
yanlış örneklendirdin. Tatlısı. Doğru abi, doğru şeyi yanlış örneklendirdin. Şöyle yanlış örneklendirdin. NBA bu dediğin kulağa fısıldama olayının ağababası şu anda. Adam kontratı kapıyor. Kadroyu beğenmiyor, koçu beğenmiyor. Hatta koçu kendi seçti, koçu beğenmiyor. Diyor ki ben takasımı istiyorum. Ben gideceğim. Oynamayacağım. Adamın kontratı var 4 yıllık 160 milyon dolar. Yeni bu sene oldu James Harden, geçen sene oldu Anthony Davis. Yani adamlar diyor ki ben gidiyorum kardeş. Beni burada tutamaz. Yani draft sistemi bu işin çözümü değil. Bu işin sıkıntısı kontrat süresinde, kontratı imza attıktan sonra konunun kapanmış olması.
Ama işte onu çözemezsin abi. Ben
bunu
onu
bir çözersin ara... abi. Bunun çözümü de, bunun çözümü masaya oturan kulüple futbolcu masaya oturduğunda kulüplerin tamamen şey yapması, teslim olması. Teknik direktör, teknik direktörleri sen getiriyorsun, 4 yıllık sözleşme veriyorsun, imzalıyorsun. Oraya bir tane belli durumlarda kalan kontratın %20'si ödenecektir diye bir madde yazamıyorsun. Çünkü diyor ki yok kardeş ben imzalamıyorum o zaman. Abdullah Avcı Beşiktaş örneği ortada. Yani bu işi çözerse kulüplerin bir araya gelip ortak hareket etmesi çözer. Kontrattaki şartlarda. Yani öbür türlü çünkü hiçbir şekilde takımlar olarak, kulüp olarak kucaktasın.
Abi doğru yani. Söylüyorsun da şimdi mesela onu mesela burada diyelim ki Türkiye'de olmaz ya. O bir tane şey anlaşması yaptın. Abi yurt dışında olmaz o. Bu iş tepeden gelir ancak. Ama bunun da başlığı şey olabilir. Mesela Cüneyt abinin dediğinin. Mesela derler ki artık futbolcu sözleşmelerinde, işte FIFA nezdinde yapılacak bütün sözleşmelerde performans şeyleri aranacaktır. İşte oyuncularla anlaşırken her oyuncuyla ilgili belli bir performansa dayalı maddeler olacaktır dersin. İşte bunun bir minimumu, bir maksimumu olur. Yani mesela bunlar da köle değil ya. Hani sallıyorum mesela ligde 34 maç vardır. Takım 34 maça çıkıyordur. İşte mesela 34'te 34 oynamazsa fesih olur. Öyle şeyler olmayacak şekilde minimumda bağlanacak bir maddeler olur ve bunları standart yaparsın. Böylece her kim rekabete giriyorsa girsin ufak nüanslar oynar. Ama sen kimse performans odaklı bir şey yazamazken sen yazayım dersen adam sana gelmez zaten. Ne Avrupa'dan gelir ne Türkiye'deki gelir. O yüzden o iş yaş.
Doğru. İş akdi gibi de olabilir mesela. Şimdi bir yerde işe giriyorsun. Bir sözleşme var. Seni nasıl işten çıkaracağı falan belli. Adam 2 ay içinde seni beğenmez. Ya 3. ayda çıkartabiliyor seni mesela, değil mi? Onun da şartları var. Belki de bir futbolcuyu işte o transfer dönemleri mi değişecek bilmiyorum ki. Ben de şimdi bir şey söylerken kolay değil bunlara bir şey söylemek. Ama belki de diyelim 4. ayda beğenmedin bir oyuncuyu, yollayabileceksin. Diyelim o senenin parasını vermen yeterli olacak falan gibi bir durum olacak.
Yani şu olabilir. Kontrat süresi kulübü bağlayacak. Aylık ücret de kulüp performansı beğendikçe devam edecek. Başka aklıma hiçbir şey gelmiyor.
İşte o hukukta onların şeyi olabilir. Sıkıntısı
niye,
olabilir
niye zaten. Senin şu anki sözleşmende, senin sözleşmen süreli mi? Benim sözleşmem süreli değil mesela. Bir maaşım var.
Süreli de çalıştım.
Bir maaşım var. Süresinin sonuna kadar aldım. Ay sonu patron derse ki Mert sana güle güle tazminatı verir gönderir. Ama bu tazminat benim belli bir süre orada kalacağım anlamına gelmiyor.
Abi o bile ama baksana dava açınca 8 maaş falan oluyor. Yani öyle durumlar var. 8 maaş 8 yıldan tekabül ettiriyor adam. Ha doğru diyor. Şöyle olabilir. Adamın 8 aylık maaşını verirsen, yollayabilirsen evet aynı mantıktan olabilir aslında. Yani. Ama işte bunlar farklı farklı sözleşme türleri var. O beni aşıyor zaten de bilmiyorum yani.
Güzel beyin jimnastiği oldu ama. Şey gibi güzel oldu. Beyin jimnastiği oldu ama çözümü çok zor.
Habertürk'te her konuyu bilen adamlar gibi olduk.
Aynen. Biraz da şeyi konuşalım mı? Pandemi nereye gidiyor? Abi müzikle ilgili de konuşacağız ya. Onu unutmayalım lütfen.
Evet, en sonunda Çelik'ten bize.
Kutuplarda iftar ne zaman açılır? Bence o konuyu da bitirmemiz lazım.
Bence 28 şampiyonluk neredeyle devam edebiliriz.
Evet, ben oraya geleceğim şimdi. Abi seni bulmuşken hemen bunu da sormam lazım. 1959 öncesi şampiyonlukları sormak istiyorum tabii ki.
Niye? Cüneyt sence abi o kadar yaşlı mı? Anlamadım ben.
Hayır ya. Onun alakası yok tabii. Bilgi anlamında diyorum. Yorum ve bilgi
saçı. Abi bize biraz da kuruluşu anlatır mısın?
Abi İstanbul'dan bunlar tamamen şey yapıyor.
Şimdi Cüneyt abi bize şampiyonlukları mı anlatacak? İşte mesela 1945.
Golleri abi, kim atmıştı falan. Abi kusura bakma
Kübra biraz heyecanlanıyor.
Hey Allah'ım ya. Sence abi TFF ne karar verecek bununla alakalı? Yani şu an yangın yeri gibi konuşuluyor Galatasaray camiasından olsun.
Bu konuda en sağlam eyyam şöyle olur. Fenerbahçe'nin şampiyonlukları verilir ama bunların parasal bir karşılığı olmaz. Yani Fenerbahçe ya da yıldız sayısını da etkilemez. Hani Fenerbahçe'nin şampiyonlukları verilir ama hani yayıncı kuruluştan alınan parayı etkilemez. Yıldız sayısını da etkilemez. Yıldızlar 1959'dan sonraki şampiyonluklara göre verilmektedir denir. Ama Fenerbahçe'nin toptan şampiyonluğu bu kadardır diye de eklenir. Al sana Eyyam.
Bu dediğin parayla aynen şampiyonluk satın alır. Bir şey oldu.
Evet. Hayır, şimdi öteki türlü olsa diyelim ki Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını yekten verdi TFF. O zaman ne oluyor? Şeyler yeniden hesaplanıyor. Şampiyonluk payları vesaire. Bunu kabul etmez Galatasaray. Dolayısıyla ya bir sürü takım da kabul etmeyebilir. Fenerbahçe'nin şampiyonlukları verilecek. Orası çok belli. Yani oraya doğru gidiyoruz. Ama bunun sonucu ne olacak? Dediğim gibi ben çok böyle eyyam bir yani ne dedi, ne oldu bu şimdi, neye yaradı bu diye bir sonuç çıkacak gibi geliyor bana.
Ben bir şey söyleyeyim mi? Şeyde şöyle bir durum var ama mesela biz hep bunu Fenerbahçe şampiyonlukları diye konuşuyoruz ama genelde de öyle konuşuluyor. Tabii ki en çok alan Fenerbahçe olduğu için yani kazanım olarak Fenerbahçe'ye geliyor. Ben bunu arkadaşım biri yazana kadar fark etmemiştim. Twitter'da yazdı. Fenerbahçe'nin şampiyonlukları eklendiğinde ama yıl sayısı da arttığı için yani mesela sallıyorum 80 seneye mi bakılıyordu? 59 kaç ediyor? 72 sezona bakılıyordu değil mi? Yaklaşık. Bir anda o 72 sezon 30 yıl gibi bir şey ekleniyor. 100 küsür sezon oluyor, tamam mı? O şu anki oranlamayla Fenerbahçe'ye şampiyonlukları eklenip 30 yılda eklenip oranlama yapıldığı zaman Fenerbahçe'ye maddi olarak bir şey gelmediğini hesaplamış arkadaş. Ben oturup yapmadım bu hesabı. Onun hesabının yalancısıyım. Yılı da doğru söyledi. Şampiyonluk sayısını da doğru oranladı. Ama şöyle bir durum var. Galatasaray'ın yani 59'dan sonraki bütün şampiyonlukları sonra önceki bir şampiyonluk olduğu için 30'da 1 gibi ya 1/30 gibi bir şey geliyor bu şampiyonluk eklemesi olayına. En çok zararı Galatasaray görüyor. Trabzon zaten bütün şampiyonlukları 59 sonrası. Trabzon çok zarar görüyor ve Bursa'yla Başakşehir'de minik yani birer şampiyonlukları var. Bu dördü muhtemelen karşı çıkıyordur. Ama onun dışında tabii ki güçlü takımlar var. Göztepe gibi, Ankara Gücü gibi.
Bu hak kaldığın anda bence geriye dönük o gelirlerden kar kaybı işte davası da açabilirsin.
Bence öyle ciddi bir sıkıntı var. Galatasaray tarafı onu gördüğü için bu kadar bastırdığını düşünüyorum.
Galatasaray tarafının gördüğü şey ne maddi ne manevi. Galatasaray tarafının gördüğü tek şey Fenerbahçe'nin kaç şampiyonluğu olacak. Galatasaray
tarafı. Orası öyle
herhangi
de.
Herhangi şekilde temele dayandırdıkları şey para değil yani. Galatasaray şu an 3 kuruş eksik alsın ama vermesinler okey olduğu bir dönemde yani. Galatasaray'a deseler ki 2015'ten sonraki şampiyonluklar sayılacak. Galatasaray okey olur. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu yok. Bence yanlış yani.
Ya tamam.
Mesela ben de size bir şey söyleyeyim mi? Eğer mevzu para değilse sen ne yapardın bu konuda diye sorsanız bana. Ben bir gün Galatasaray'ın şampiyonluğunu yakalarsa Fenerbahçe o gün derdim bizim eski şampiyonluklarımızı verin diye. Bugünden bunları isteyince eğer
maddi bir karşılığı yoksa bana şey gibi geliyor. Biz olan bir Galatasaray bizi geçtikçe biz bari eskilerden şampiyonluk toplayalım gibi gözüküyor. Benim fikrim böyle. Yani bu şampiyonlukları yok saymak vesaire değil. Ama şey var, bir takım organizasyonlar var değil mi? Adam diyor ki Premier Lig diye bir şey yaptım abi ben diyor. Artık Premier Lig şampiyonlukları var diyor. Tabii ki totalde şu kadar şampiyonluk var ama diyor Premier Lig'e en son şu kazandı, bu kazandı diyor. Şimdi bütün bunların ötesinde bana kalsa ben Galatasaray'la aynı şampiyonluk sayısına geldiği gün Fenerbahçe'nin bu konunun üstüne eğilmesini tercih ederdim. Ama tabii maddi karşılığı olduğu için bence Fenerbahçe eğiliyor bu işe.
Ya var.
Ama bence oradaki rahatsızlık noktası şu. Neye göre 1961 dendi? Ne oldu? 59. Sonra 1959'a çekildi. Önce 61'di.
Yok, 59'dan 57'leri aldılar. 57 ile 58'i aldı Beşiktaş. Benim bildiğim öyle.
Benim bildiğim
ara 59.
Tamam, neyse, çok önemli değil. Hani bu için Greenwich'in neye göre belirlediniz? Bir. Neye göre Greenwich eksi 2 yaptınız Türkiye'nin saatini? O da belli değil. Üç, bunu yapan Haluk Kurumsoy zaten iş baştan leş. Yani ondan zaten bu tartışmalar oluyor yani.
O zaman da oldu bittiye getirildi ama zaten.
Tabii canım, kimse anlamadı ki yıldız nedir, kim kaç şampiyonluk almış, neden buradan yapıyoruz, ne oldu, olup yaptılar geçti gitti.
Ya mesela eski yani yaşı daha büyük olanlar mesela şey söylüyor. Diyorlar ki 50'lerde falan diyorlar, hani o zamanları şampiyonlukları konuşuluyordu. Aslında zamanında 59'da diye bir baraj kurulduğu zaman 2000'lerin başında o insanların bir çoğu yaşıyordu muhtemelen. Onların ortalığı ayağa kaldırması gerekiyordu aslında. Ya kardeşim, olur mu böyle şey? Biz bunları yaşadık, gördük. O zamanlar hep şampiyonluk diye bahsediyordu. Ali Samiyen çıkıp kendisi işte Fenerbahçe'nin bilmem kaç futbol birinciliği, Galatasaray'ın bilmem kaç futbol birinciliği vardır diyor. Kendi kayıtlarında var. Zaten artık kimse bunları inkar etmiyor. Şampiyonluk olayının var yokluğu değil de olay. Aradan sulandırıyorlar ama çok önemli değil o. Ama yani bence maddi karşılıkları falan da dahil bütün hakları verilecek. Bana öyle geliyor. Çünkü zaten aksi olursa dava falan açılır. Yani ve işte geçmişe yönelik bir şey olur mu? O muamma. Yani Galatasaray gerçekten son 20 yılda bu kural çıktığından beri herkesten fazla para kazanmış olmuş oluyor. Trabzon da öyle. Özellikle ikisi 59'dan sonra çok şampiyonlukları var. Ve bu şampiyonluklara dair paralar aldır ama geçmişe yönelik Türkiye'de bir şey verileceğini ben hiç kimseye zannetmiyorum. O yüzden Amerika'da falan olsa kesin pozitif bir sonuç çıkar da burada olmaz zaten.
Üzücü olan kısım şu ki hepimizin ızdırabı olan Fenerbahçe'nin, daha doğrusu karşılıklı bir tavuk yumurta şeyinde olan bir ızdıraptan bahsediyorum. Yani son 15-20 yılımızın sahalardan çok mahkemelerde geçmesi için çok üzücü bir şey ya. Bravo. Yok orada kasa başvur, yok İsviçre'ye git, yok orada Çağlayan'a git, yok oraya git, yok şimdi bunlar başvurulsun. Lan 6 üstü 22 kişi top oynuyor yani.
Beşiktaş bir ara başvurmuş galiba değil mi bu mahkeme abi, olayına ve red cevabı gelmişti.
Onlar en son şeye başvurmuşlardı. 3 Temmuz'da kupayı iade etmek için başvurmuşlardı. Ben onu
senin söylediğin o 57-59 falan konuları zaten Beşiktaş'ın yıldız olaylarından dolayı değişti diye ben
aynen biliyorum. Aynen. Beşiktaş'a şey orada yıldızlı peki verdiler. Bir tane eksi.
Hayır, buradaki sizin de söylediğiniz şu. Hani işin özü şu. Bu işlerde belirli bir standart olsa ve o standart hiç değişmemiş olsa, ki Türkiye'de oyun oynarken kural çok değiştiriliyor. Hatta hakemleri düşünün, bu sezon kaç kere şey değişti değil mi? Penaltı kuralını
uygulamaları değiştiriyorlar.
Ha, yani bizde çok, o yüzden de hani hakeme itiraz gibi, o yüzden de herkes itiraz ediyor. Bu mesela beni çok rahatsız eden bir şey. Yani ben daha köşeli yerlerde yaşamayı seven bir adamım. Burada çok çok yuvarlak var, her türlü dönüyor. Su etrafında.
Abi ben biraz bir geç kaldım bu çıkarım yapmak için.
Ben bir şey daha söyleyeceğim bu konuyla ilgili. Mesela bu kulüplere yayın gelirinden paralar veriliyor. Hani şeyden sebep şampiyonluk deniliyor. Hani şampiyonluk sayısına göre para dağıtılıyor. Benim görüşüme göre bundan önce eskiden daha farklı bir uygulama vardı. Galiba işte 3-4 büyük takıma para veriliyordu falan. Ama zamanla bunu şampiyonluğa göre hani biraz daha uzun vadeli başarı odaklı yaptılar. Ama bu şampiyonlara para verilme olayı nedir? Şudur. Bu kulüpler uzun yıllar ligde oynamış, şampiyonluklar kazanmış, taraftar sayısı zaten daha fazla şampiyonluk ve başarılar sebeple ve bu sebeple daha fazla izleyicisi var. Yani şimdi mesela diyor ya, ya ben Fenerbahçe'yim, ben işte havuzdan çıksam sallıyorum 35-40 milyon euro kazanırım ama işte havuzla birlikte herkes kazansın, futbol gelişsin diye 20 milyon euroya okey diyorum. Diyor ya, hani onun da bir kısmı başarı geliri. Ya o, onu biraz daha dengelemek için Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzon'a verilen bir şey. Yeni iki şampiyona da ekstradan onlar da kazanmaya başladı. Şimdi böyle düşününce 59, bizim bu kulüplerin büyüklüğünü oluşturan geçmiş nedir? Cumhuriyet 1923'te kurulduğuna göre, o zamanlardan da futbol oyunu oynandığına göre bu kulüplerin, yani dedelerimizin dedesi ta 20'lerde maçları izleyerek oradan nesilden nesile insanlar gelmiş, taraftar olmuş. Bu kulüplerin büyüklüğünü geçmişleri sağlıyor. O yüzden bence bir 23 ya da 20 ne sayılacaksa yıl olarak, oradan beri şampiyonluklar sayılırsa kurulduğu, bu maddi geliri gelir bence.
Federasyonun kurulduğu günü şey alırsın. Dediğine katılıyorum. Bas. İlla bir çizgi alacaksan bir ülkede federasyonun kurulduğu gündür yani o.
Doğru ve abi şöyle bir şey ekleyeceğim. Senin dediğin gibi şu nüans olabilir. Şampiyonluklar ve bütün istatistikler geriye alınır. Baştan itibaren sayılır. Ama burası bizim Premier Lig sınırı olabilir 59.
Heh, ama, bundan bahsediyorum ben, bravo.
Ama yıldız eyyamına girmeme, yani o zaman yıldızı kaldıracaksın. Ya da diyeceksin ki 10 yılda bir yıldız. Zaten bu işin sonu yok. 5 yaparsan zaten 6 yıldız falan komik komik şeyler olmaya başladı. Yani yıldızlar nereye sıcak? Zaten galiba Almanya'da Bayern bir yerden beri de yıldız almıyormuş sanırım. Orada durdurmuşlar mı? Her 5 yılda birmiş. Belli bir yere geldikten sonra vermiyorlar sanırım. Öyle bir şeyler okudum ama doğru mu bilmiyorum.
Ya ama ne yıldızı, ben bakmıyorum bile onlara yani. Ben zaten yakında şey diye tweet atacağız Fenerbahçe şampiyon olunca. Biz şampiyon takımı sevmedik, sevdiğimiz takımı şampiyon yaptık diye.
Abi son olarak şeyi de soracağım sana. Fenerbahçe basın ilişkisini sormak istiyorum. Özellikle basında daha çok Galatasaray çoğunluğu olmasının sebebi mesela nedir sence? Fenerbahçe yönetiminin yıllardır basına karşı olan tutumu mu?
Öyle mi? Başka bir... Galatasaraylı daha mı fazla basında?
Ya bana öyle geliyor, bilmiyorum.
Mert, bence Galatasaraylıların çarpanı daha fazla.
Şimdi ya da sesleri daha çok çıkıyor diyeyim.
Ya da daha çok ekrana çıkıyor olabilirler. Nerede daha çok Fenerli var gibi geliyor bana, köşe, yani köşe yazarları olarak. Ama sanki ekranda daha çok farklı var gibi. Bana
sanki, bir, sanki abi son bir cümleyle pas edeyim. Üçümüz tamam. De lafa çok güzel giriyoruz da sürekli, kusura bakma. Yani sanki vitrine sarı lacivert formaları koymuşlar da içerisinde bir tane ürünümüz yok gibi geliyor bana.
Ya bak, açık konuşalım o zaman. Toplam kalite ve toplam kalitesizlikten gitmek lazım. Toplumda, bir toplumda toplam kalitesizlik varsa bu her yere sirayet eder. Spor basını da böyle. İçinde ben de olmak üzere çok kalitesiz bir ortam var şu anda. Mesela ben TSYD'nin belirli kişilere yaptırımda bulunmasını, ya bu adam televizyona çıkamaz, radyoda konuşamaz, gazetede yazamaz demesi gerektiğini savunanlardan biriyim. Evet, belki biraz faşizm gibi gelecek bu ama kalite başka türlü toparlanamaz. Ve belirli kanallara bakıyorsun. Belirli yer, bak ben ne diyorum biliyor musun? Şu anda şimdi biz burada program yapıyoruz değil mi? Bunu biraz daha sadeleştirelim bu konuştuklarımızı. Belirli sıfatları hiç kullanmayalım. Emin olun televizyonda koyalım bir herhangi bir saate, hiç kimse o yerine girdiğimiz adamların yokluğunu fark etmez. Bu maçları izleyen insanlardan 4 kişi otursun bugün herhangi bir televizyon kanalına, emin olun %1'lik spor yazarı dışında, yorumcu dışında hiçbir fark yok. Sokaktaki adamdan farkı yok. Bu çok ayıp bir şey. Hani bak, takımdan farksız. Yani ben hiç isimler üzerinden burada konuşmayacağım ya da tuttukları takımlar üzerinden değil. Ama ben seyretmiyorum ya. Bak, ben spor programı izlemiyorum. Benim izlediğim tek spor programı Match of the Day. O da Gary Lineker'i çok seviyorum ve onlardan bir şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Beni geliştiriyor diye. Siz şeye hiç bakmayın. Yani Fenerli mi daha fazla, Galatasaraylı mı daha fazla, Beşiktaşlı mı daha fazla. Ben Fenerbahçe camiasında şu anda Fenerbahçe'yi temsil edenler diyelim ki basında. O kadar orada da örneklerde sıkıntı var ki. Ya totalinde sıkıntı var o yüzden. Yani Fener Galatasaray Beşiktaş olarak bakmıyorum. Fenerbahçe medya ilişkisine gelirsek Kübra'nın sorduğu soru. Aziz Başkan varken şöyle bir şey vardı. Ben hepimiz biliyorduk. Fenerbahçe'de Kuzey Kore televizyonu gibiydi Fenerbahçe TV. Fenerbahçe son 20 senedir her sene şampiyon oluyordu. 5 milyar dolar da fazlamız vardı ama biz bunun borç olarak verdiğimiz için paramız yok. Yani isteseniz veremeyiz durumundaydık. Yani öyleydi değil mi?
Toz pembe.
Kuzey Kore televizyonuydu yani. Yani zaten öyle kabul etmiştik biz. Ama mesela Ali Koç dönemi geldikten sonra ne değişti dersen, bak Alper Yemeniciler gelene kadar kaç tane futbol şubesi medya sorumlusu değişti. Bu bile bir istikrarsızlık. Aynı futbol takımı gibi. Alper geldikten sonra bir takım şeyler yoluna girdi. Alper'in tarzını ve tavrını çok beğeniyorum. Herkese belirli bir mesafede haber veriyor. Yani haberi veriyor. İnsanların arkadan dolanmasına gerek yok. Son dönemde iyi gidiyor diye düşünüyorum.
Ha, iyi bir gelişme.
Tabii tabii, Alper Yemeniciler çok iyi yapıyor işini. Hakikaten çocuğun hakkını vermemiz lazım.
Sevindim bu konuda. O zaman son olarak da şey soracağım. Son olarak biraz önce demiştim ama Euroleague playoffları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Ben eşleşmelerin skorlarını da sizden almak istiyorum üçümüzden.
Yani şu Veseli sakatlanmasaydı geçerdik CSK'yı. Şimdi onu bilmiyorum. Ama size ben net olarak söyleyeyim mi? Benim gözümde bu sezon Fenerbahçe başarılıdır. Benim çünkü en büyük korkum, Anadolu Efes'le eşleşecektik şu playoff'ta. Ve yine eksik Fenerbahçe ve yine eleyecekti bizi. Ve ondan sonra yine zafer nidalarıyla gideceklerdi. Bu olmadı ya. Ben açıkçası ben bundan dolayı mutluyum. Yalan yok. Hiç yalan yok.
Ya çünkü açıkçası ben şey düşünüyordum o konuda biraz. Şu an Efes'le eşleşip elenmek mi? Yoksa işte F4'te Efes'le eşleşip elenmek mi? Ben şu anı tercih ederdim mesela.
Yok
benim
be. Biz
niye hep
ben öyle düşünmüştüm.
Ben abi bir şey söyleyeyim.
Ya çünkü benim de
program yemin ediyorum şeye döndü ya. Gibi, arabeske döndü. Yapmayın arkadaş.
Arkada müzik.
Yeter be.
Cüneyt abinin de dediği gibi ben buralara sezon başında gelebileceğimizi, hani çok böyle şey hoca falan değiştirdik işte, çok oyuncu grubu değiştirdik falan, buraları düşlemiyordum açıkçası. Ha geldik, o yüzden böyle diyorum şu an.
Ama sen ve ben... şeyi yüzünden.
Abi normalde Kibra bu kadar konuşmuyor. Senden yüz buldu. Fırsatını buldu konuşuyor. Bu kadar yorum yaptırmıyoruz biz normalde.
Tamam sen skor ver.
Kibra, bence senin onu düşünme sebebin şu. Sezonun içinde gerçekten hani son sıralara falan geriledik ya. Hepimizde o durum var. Ya sezonu orada herkes havlu atmıştı. Hepimiz havlu. Belki de yönetenler bile havlu atmıştı yani. Hani artık gelecek sezona bakalım falan diye düşünüyorlardı. O yüzden hocanın da arkasında durdular. Yani kariyerine de saygı duyup. Ama oradan bizim takım ve hoca hep beraber, hatta bütün bence çok çalışan ekip çok önemli orası. Organizasyon çok önemli. Fenerbahçe Beko organizasyonu. Tuttular, yukarı kaldırdılar. O yüzden bizde böyle bir algı var. Ama ben şunu da kabul etmiyorum.
Veseli sakatlanmasaydı biz 4. veya 5. bitirecektik. Doğru. Ve Milano'yu eleyip Final Four yapacaktık. Bu herkesin içine, vicdanına oturdu.
Ya doğru. Sence oradan sonra ne olacaktı mesela? Efes'le eşleştin. Orada
ondan,
ne olurdu?
Ondan sonrası yazı tura, günlük birinin şutu girer, birinin şutu girmez. Hayat evet. Devam eder.
Ben aynen şunu kabul etmiyorum ama ya. Bak şöyle bir durum var. Hani mesela şöyle bir şey söylüyor insanlar. Ya işte bu sene de geçti artık. Yani ya abi, adamlar dibi görüp oradan deli gibi bir mücadele verip gerçekten son 3,5-4 ayın en iyi takım Fenerbahçe ve sanırım şu Veseli sakatlığına kadar bir kere falan yenilmiştik. Yok, iki kere yenilmiştik.
İki kere Valencia.
Bir Valencia yani. Ben de kabul etmiyorum. Bırakma evet. Olayı hali yani hoş değil ya, gelecek sezona bakalım. Abi Veseli yaşlanıyor. Dekola belki gidecek. Seneye bütçe olacak mı? Yeni anlaşma yapıldı şeyle, bankalarla sıkıntılar olacak. Yani gelecek sezon ne olacağı belli değil. Bence Efes'le eşleşmememiz pozitif. Belki hala bir şansımız var. Efes'le eşleşsek şansımız çok düşük olurdu. Özellikle Veseli yokken. Tahminimi de söylüyorum. 4 maçta mı söylememiz istiyorsun?
Yani hani 3-0.
Maçlar neydi? Biri biz CSK'ydı. Bence bizim CSK maçı 5 maça 3-2 geçeriz diye umuyorum. Yani bu subjektif bir yorum. Biraz
kaç bayağı dedin, anlamadım ben.
Suyuzunu bol koydun hatta yani.
3-2 Fenerbahçe.
Evet, Özlü sen ne diyorsun? 3-0 Fenerbahçe.
3-0 CSK, unfortunately.
Cüneyt abi sen?
Ben 3-2'den yanayım ya. Ben Mert'le aynı fikirdeyim. Çünkü CSK'nın da büyük sıkıntıları var ama yani Veseli olsaydı 3-1 falan biz geçerdik diye düşünüyorum.
Bence de.
Ben diğer 3-1 maçlar diyorum da şey... Ama Vesileye sen kaç bağlı ya.
Kübra?
3-1 dedim ama Vesileye bağlı birazcık.
Biz mi 3-1? CSK mı?
Hayır, CSK 3-1.
Ha. Tamam.
Konuş be Kübra, arkandayım be canım. Konuş be.
Efes Real Madrid var.
3-1 diyorum ona.
Efes
3-2 Real Madrid.
Ya Kübra bir tahmin söylüyor. Takımları söyleme. Kim geçecek?
Ya ben şöyle yani hani şey yani, kim? Ev sahibine göre söyledim de o yüzden. 3-0 mesela Barça diye düşünüyorum. CSK 3-1 dedim. Efes 3-1 dedim gene. Milano'ya da 3-2 diyorum.
Bu arada Barcelona kimle eşleşti?
Zenit'le.
Barcelona Zenit mi?
Barcelona eşleşirse ben hiç şaşırmam abi, biliyor musun?
Yok canım.
Gerçekten mi?
Ama 3-1 olacak. Bence bir maç verecek Barcelona. En az bir maç. Real Madrid'de beklenenden çok daha iyi oynayacak. Efes zorlanacak. 3-2 geçecek Efes.
Bence Real Madrid eleyecek Efes'i.
3-2 kaç geçer olur diyorsun?
Bence 3-1 bitecek o seri ya. Real Madrid İspanya'dan geri dönmeyecek.
Ha, ama şey, diğeri neydi? Olacak. Valencia?
Milano Bayern.
Ha, Milano Bayern. Of, o da çok fena. Bak o da 3-2.
3-2 o ya. O kesin 3-2.
O da 3-2. Ve şey...
Milano Bayern serisinde Bayern'in Final Four yapacağını hepiniz biliyorsunuz.
Bayern 3-2 bence o.
Bence de Bayern.
Ev sahibi çünkü.
Ben ev sahibi üstünlüğünden Milano dedim ya o maça. 3-2.
Ama belli de olmaz. Final Four'un ev sahibi Bayern.
Benim bir tane dilek evet. hakkım varsa, bir dilek hakkım varsa biz Final Four'a kalalım. Efes kalamasın.
Amin abi.
Abi bu dilek tutacaksa keşke böyle harcamasaydın ya.
Ben Vesile bir an önce gelsin istiyorum ya.
Ya zor duruyor ya.
Kübra ya.
Ya en azından ya, son iki maça falan vallahi belki yetişir.
Vesile gelmez, gelse de Vesile gibi oynayamaz.
Bence de, ben de öyle düşünüyorum. Yani insanlara çok robotik bakıyoruz. Gustavo gitti. Gustavo geldi, hadi bakalım bıraktığı gibi oynasın. Pelkas gitti geldi.
Bunlar hep öyle işte, olmuyor işte FIFA ve PES gençliğinin sonuçları.
Olmuyor abi bu insanlar. Yani adamlar en azından bir ay idman yapamıyor ya. Yani giden aynı geri gelmiyor yani. Vesile bilir gerçekten çok zor form buluyor. Bu seneden zor yani. Bence de zor. Ama sahada olması, yani eğer sağlıklı hale gelirse ayak bileği, yani riskli halden çıkıp da sağlıklı hale gelirse sahada olması tabii ki faydalı olur bence. Hiç olmamasından iyidir bence. Değil mi? Onu hepimiz hemfikirizdir diye düşünüyorum.
Ya benim Vesile evet. aklıma gelince tek düşündüğüm şey şu. O yan bastığı anda hepimizin, bütün herkesin eş zamanlı içinden geçen. Ya bu olacaktı zaten. Biz hepimiz biliyorduk anasını satayım.
Evet.
Kesin başımıza gelir yani. Bence Fenerbahçe'nin değiştirmesi gereken bütün camia özelindeki şey bu yani. Yani herkes ya Bursa maçında ya o maçta ya Valencia maçında ya Bayern maçında o bile bir bok olacağını hepimiz az çok biliyorduk ya. Yani.
Abi ben izlerken kalbim o düşünce falan pırpır oluyordu ya. Rebound alıyor.
Bir şey itiraf edeyim mi ya? Ya bunu evet birkaç kişiye söyledim. Bir gün öncesinde şey maçının sakatlandığı maçın öncesinde.
Hadi
işte,
bakalım.
Benim rüyalarım genelde çıkıyor gibi bir şey oluyor. Rüyamda gördüm ve ya bunu söylemek istemiyorum da bütün basketçilerimiz bir havuzda boğuluyordu. Ve ben dedim ki kesin bir sakatlık vereceğiz ya dedim.
İyice astroloji programına döndük anasını satayım. Daha yorulmadı.
Evet, burçlar falan rüyalar. Ama gerçekten bir gün sonra o sakatlığı görünce hay Allah'ım niye böyle bir rüya görüyorsun? Niye bu gerçek oluyor?
Cüneyt abi balık burcuyla açtı programı. Sen rüyayla kapıyorsun. Kapa
şey söyleyeceğim. Derin tarot oldu programın adı.
Cüneyt abi çok sağ ol. Ağzına sağlık.
Aynen. Abi, iyi ki geldin. Yine bekleriz.
Çok ben teşekkür ederiz.
Ben metrobüse falan çok bindiğim için arada açıp dinliyorum böyle. Sizin podcastını bir bölümünü dinledim ama hangisi olduğunu söylersem yalan olur ama oturup dinlemişliğim var yani.
Çok teşekkür ederiz. İyi abi. Sağlık.
Bir 300 kişi daha dinliyor. Onları da bulursak hep beraber yemek yiyeceğiz.
Eyvallah. Eyvallah. Çok teşekkürler.
Tekrardan bekleriz. Aramıza inşallah görüşme şansı yakalarız. Size de teşekkürler Mertler. Ve en teşekkürü de dinleyicilerimize ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere haftaya. Hoşçakalın.